Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, malumunuz engellilik olgusu insanlık tarihinden bu yana var ola gelen bir kavram. İnsanlığın olduğu, insanlığın başladığı, insanın şu dünya hayatında yer aldığı her dönemde bazen hastalıklar, bazen kazalar ve bazen daha başka sebeplerle engellilik hep ola gelmiş. Hele ki savaşların yoğun olduğu, bulaşıcı hastalıkların yoğun olduğu, belki tıbbın ve teknolojik gelişmelerin henüz daha günümüz kadar ilerlemediği dönemlerde engellilik olgusu daha da artmış da diyebiliriz. Velhasılı kelam aslında her dönemde toplum içerisinde engelliler var olmuş, engellilik olgusu da toplum hayatında yer almıştır. Tarih sürecini geriye doğru aldığımızda Saadet Asrı'na gittiğimizde de yine engelli sahabileri görüyoruz. Kimi zaman görme engelli, kimi zaman bedensel engelli tanımlamasına bugün sığdırdığımız, kimi zaman işitme ya da konuşma engelliler, kimi zaman da zihinsel engelli sahabiler de olmuş. Tabii her dönemin kendine dair bir sınıflandırması var. O dönemlerde belki farklı isimlendirmeler, farklı tanımlamalar olmuş. Günümüzde süreyen hastalıklar, kronik rahatsızlıklar da engellilik tanımı içerisinde yer almış. Ama geçmişle kıyaslandığında belki isimler değişiyor. Eskiden sakat denilmiş, bugün özürlü, bir dönem özürlü denilmiş, bugün engelli deniliyor. Belki zaman içerisinde bu tanımlar daha da değişecek ama değişmeyecek bir şey var ki bizatihi engelin kendisi, engellinin kendisi. Ve Saadet Asrı'na baktığımızda da acaba Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam engellilerle nasıl münasebet kurmuş, nasıl ilgilenmiş, onları çeşitli görevlendirmeler vermiş mi ya da onları hangi konularda muaf tutmuş? Bu günümüz için de önemli bir soru çünkü o dönemde yapılan uygulamaları ve o uygulamaların ardındaki zihinsel temeli görmek gerekiyor. Hangi nedenle neyi niçin yapmış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ya da hangi nedenle neyi niçin yapmamış? Engellilerle münasebeti nasıl olmuş ve o dönemden belki aslında adını çok bildiğimiz ama engelli olduğunu bilmediğimiz engelli sahabiler kimler? Bugün tüm bu konuları bize ayrılan bu kısa süre içerisinde sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Çalışacağız diyorum, çoğul ifade kullanıyorum çünkü stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Rehberlik ve Teftiş Başkanı Profesör Doktor İsmail Karagöz hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öncelikle sizi kısaca bir tanıyalım. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamdolsun. Efendimize salat ve selam olsun. Herkese saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederim.
Herkese sağlık ve afiyet diliyorum.
Amin.
Yani ben 44 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her kademesinde görev yaptım. İmam Hatiplik'le başladım. Vaiz oldum, müftü oldum, müfettiş yaptım, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği yaptım. Şu anda da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı yapıyorum. Evliyim, 4 kız bir oğlum var, kızlarım evlendi. Elimizde bir oğlumuz var. Evet. Hayat devam ediyor.
Allah sağlık saat versin inşallah. Peki hocam, Saadet Asrı'na bir uzanalım dedik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde de, o dönemde de yine engelli sahabiler vardı, bunu biliyoruz. Sonradan savaşlar neticesinde ya da hastalık neticesinde engelli olanlar da var. Doğuştan engelli olanlar da var. Efendimizin engellilerle genel anlamda münasebeti nasıl olmuş?
Evet. Şimdi tabii bu sizin açık konuşmacısında söylediğiniz gibi her devirde engelli olmuş. Çağımıza tıp ilmi genişlediği halde, ilerlediği halde birçok hastalığın tedavisi mümkün olduğu halde yine de engelli insanlar oluyor. O devirlerde tıp bu kadar gelişmemişti. Bir de savaşlar bugüne
daha
kadar
çoktu.
Daha çoktu. Şimdi
evet,
de savaşlar maalesef
hal,
çok.
Evet.
Yani hem doğuştan hem sonradan veya hastalık sebebiyle, ihmaller sebebiyle engelli insanlar oluyordu. Şimdi Yüce Allah her topluma bir peygamber göndermiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bütün insanlara peygamber göndermiş. Yani belli bir toplumun, yani 7. asırda yaşayan Hicaz toplumundaki insanların değil, Mekke Medine halkının değil, yeryüzünde yaşayacak bütün insanlara peygamber olarak göndermiş. Temelde bütün peygamberler, özelde Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insanlara model olarak, örnek olarak gönderilmiş. Buna Kur'an-ı Kerim Üsve-i Hasene diyor. En güzel örnek diyor. Şimdi peygamber en güzel örnek olduğuna göre bir de peygamberimiz için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak rahmeten lil alemin, bütün alemler için bir merhamet unsuru olarak zikrediyor. Dolayısıyla merhametli bir peygamber, şefkatli bir peygamber, model bir peygamber, örnek bir peygamber. Böyle olunca toplumun her kesiminde özellikle himayeye muhtaç, ilgiye muhtaç, yardıma muhtaç, korunup kullanmaya muhtaç olan insanlara bu çerçevede işte yetimlere, hanımefendilere, kadınlara, yaşlılara, hastalara ve özellikle de engellilere özel ilgi
Bugün
gösteriyor.
dezavantajlı grup denen
Evet, bizim
gruplar özellikle.
dezavantajlı dediğimiz bu gruplar o zaman da vardı. Bir peygamberimiz devlet başkanı sıfatıyla nasıl bugün pozitif ayrımcılıktan söz ediliyorsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ikili ilişkilerde, sosyal ilişkilerde bu dezavantajlı gruplara özel ilgi göstermiş, pozitif ayrımcılık göstermiş diyelim. Bu hem ikili ilişkilerde, arkadaşlık, komşuluk, insani ilişkilerde hem de görev ve sorumluluk için söz konusudur. Bir defa hepsinden önemlisi Efendimizin hayatına baktığımız zaman insanlara fiziki yapıları itibarıyla, bedensel yapıları itibarıyla veya zekaları itibarıyla, mal varlıkları itibarıyla toplumdaki bilinir, tanınır, önde gelen olup olmamasına göre değil, bir Allah'ın kulu insan olarak bakıyor. Ve bunu da hem kendi davranışlarında gösteriyor hem de sözlü olarak ifade ediyor. Mesela bir hadis-i şerifinde İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve envalikum. Allah sizin dış görünüşlerinize, fiziki yapınıza, yani hasta mısınız, sağlıklı mısınız, engelli misiniz, engelsiz misiniz, buna bakmaz. Mal varlığınıza da bakmaz. Zengin misiniz, fakir misiniz diye bakmaz. Velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Sizin kalplerinize bakar. İmanınız var mı? İhlasınız var mı? Ona bakar. Bir de yaptığınız işlere bakar. Dolayısıyla Peygamberimiz hiç kimseyi dış görünüşü itibarıyla, yani ten rengi itibarıyla veyahut da işte boynun kısa veya uzun olması, işte erkekler için yakışıklı veya yakışıksız olması, kadınlar için güzel veya güzel olması açısından asla bakmamıştır. Bir insan olarak bakmıştır. Çünkü insanın fizik yapısı kendi elinde değildir. Yani siz göz renginizi kendiniz vermiyorsunuz. Yani bugün hani göz rengini değiştirebiliyorlar. Ama o tabii olandan bahsediyorum. Veya boyunuzun kısa veya uzun olmasını veya ten renginizin siyah veya beyaz olmasını siz sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseye, diyelim ki ortopedik engellidir, görme engellidir, işitme engellidir, kötürümdür, hastadır, efendim işte zekası yeterince değildir şekline bakmamıştır. Herkese konumuna
Özde
göre
bir insan olarak, bir
özde
kul
bir insan
olarak
olarak,
değil
yani
mi?
Allah'ın bir kulu, muhterem bir kulu olarak bakmıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Esad bile velakat kerremna beni Adem. Andolsun biz Adem oğlunu çok mükerrem, üstün, kıymetli, değerli, şerefli kıldık diyor. Şimdi buradaki beni Adem tabiri önemlidir. Adem bizim inancımıza göre ilk insandır. Aynı zamanda ilk peygamberdir. Bütün insanların atasıdır. Beni Adem, Adem'in çocukları demektir. Şimdi dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi dili konuşursa konuşsun, hangi kültüre, inanca sahip olursa olsun, bizim inancımızda bütün insanlar Adem'in çocukları, neticede Allah'ın kullarıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara böyle bakmış ve böyle bakılmasını istemiştir. Dolayısıyla ikili ilişkilerde bunu yansıtmış, bir görev verirken bunu yansıtmıştır. Diyelim ki birisi ortopedik engelliyse, diyelim ki bir bacağında aksaklık varsa, ya bu adam topaldır, bundan vali olmaz dememiş. Veya imam olmaz dememiş. Mesela Muaz bin Cebel var, sahabe-i kiramdan. Bir ayağında aksaklık var. Onu mesela kendi sağlığında Yemen'e hem kadı, yani bugünkü anlamıyla hakim sıfatıyla, hem vali sıfatıyla hem de oradaki Müslümanların zekatlarını toplamakla görevlendirilmiş mesela. Muaz bin Cebel sahabenin zeki olan insanlardan birisi, hafız olan insanlardan da birisidir. Mesela bu Kur'an-ı Kerim'de Abese suresinin ilk ayetlerinin inmesine vesile olan Abdullah İbni Ümmi Mektum var.
Herhalde en çok bildiğimiz, en
en çok
tanınan
bildiğimiz
engelli sahabe değil
sahabi
mi?
Bu.
Görme engelli
Ama
sahabe.
Onun örnek verilişi çok önemli. Abdullah İbni Mektum, Hazreti Hatice validemizin dayısının oğlu. Yani Hazreti Hatice validemiz kim? Peygamberimizin güzide eşi. Çocuklarının annesi. Onun dayısı oldu. Abdullah İbni Mektum iki gözü görmüyor. Yani görme engelli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de. Mekke halkı Allah'ın varlığını kabul ediyor ama tekliğini, tek ilah kabul etmiyor. İşte şefaatçi olur, aracı olur. Kendilerini Allah'a yaklaştır diye kendileri yaptı, putlara tapıyorlar. Peygamberimiz ısrarla La İlahe İllallah demelerini insanların söylüyor. La İlahe İllallah deyince bütün ilahları reddediyorsunuz. Sadece Allah'ı kabul etmiş oluyorsunuz. Çünkü La İlahe hiçbir ilah yoktur. İllallah ancak Allah vardır demektir. Tabi bugünkü toplumda olduğu gibi o günkü toplumda da sözü geçen insanlar var. Hani bugün bizim demokrat, aydın, toplum lideri dediğimiz insanlar var. Orada da öyle insanlar var. Yani toplum lideri olan insanlar var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani toplum lideri konumunda olan insanların en azından bir kısmı Müslüman olursa halk kitlesinin daha çabuk Müslüman olacağını
O da gidip
düşünüyor.
kendi kabilesine, aşiretine,
kendi kabilesine
halkına,
işte bir örnek olan insan
anlatacak.
İşte bugün sanatçılar vesaireler gibi.
Oradaki olayı anlatabilir miyiz hocam? Ne oldu? O
şimdi,
ayete konu olan olay.
Peygamberimiz mesela aralarında amcası Abbas'ın da bulunduğu Ümeyye bin Halef denen toplumun ileri gelenlerinden birisi, Ebu Cehil diye bildiğimiz işte Müslümanların az düşmanlarından birisi olan toplumun ileri gelenlerinden bir grupla konuşuyor. Yani onlara İslam'ı anlatıyor, amacını anlatıyor, tek Allah'a inancını anlatıyor. Yani tam bir görev, yani peygamberin görevi tebliğ etmektir. Ve mâ aleyke illel belâg diyor Cenab-ı Hak. Senin görevin insanlara hakkı hakikati doğruyu anlatmaktır. Peygamber kimseyi zorlamaz, kimsenin vekili değil. Yani kimsenin bekçisi değil. Ama İslam'ı anlatan, İslam'ı tebliğ eden, İslam'ı açıklayan bir kimse. Bu görevini yaparken Abdullah İbni Ümmü Mektum içeri giriyor. Şimdi o günkü gibi, bugünkü gibi o gün odaların kapıları yok yani. Belki bir perde var. Efendim zili yok, telefonu yok, bilmem nesi
ve
yok.
Ve görme engelli bir sahabi.
Ve görme engelli bir sahabi. İçeride peygamberin ne yaptığını, kimi olduğunu da görmüyor. Pat geliyor. Kimse görmediği için hemen peygamberin sözünü kesiyor. İşte ey Allah'ın Resulü, yani Allah'ın sana öğrettiklerini bana da öğret diyor. Bana İslam'ı anlat diyor. Şimdi peygamber de bir görevle meşgul yani. Toplumun ileri gelen 3-5 kişisi var. Onlara dini anlatıyor. Yani bir insan olarak tabii böyle pat gelip sözünün kesilmesinden, görevinin hani aksatılmasından hoşlanmıyor. Daha doğrusu iltifat etmiyor şeye. Abdullah İbni İmmi Mektum'a. Sonra Abese suresinin Estağfirullah Abese ve tevelle en câehul âmâ. Efendim bir ama geldi diye yüzünü ekşitti, ona iltifat etmedi diye başlayan ayetler iniyor. Orada Cenab-ı Hak diyor ki yani iman etmeyen, imana yanaşmayan kimseleri sen zorla imana mı getireceksin? Onların iman etmemesinden sana bir sorumluluk yok. Sorumluluk yok. Halbuki sana koşarak gelenle ilgilenmiyorsun. Böyle yapma diyor. Yani sen sana yönelene bak. Yani şimdi ben tefsir hocasıyım. Kur'an-ı Kerim'i anladığımız zaman buradan görüyoruz ki Cenab-ı Hak peygamberimize diyor ki efendim bu adamlar zengin, bu adamın toplumun ileri gelenleri, sözü dinlenen insanları, öbür de gariban, görme engelli, işte sade bir vatandaş. Cenab-ı Hak yani etekileri iman etmesi etmesi sana ne diyor?
Dışarıdan
yani tabiri caizse
bizim ölçülerimizle böyle
tabii,
ama
yani
Rabbin katında farklı
tabii
değil mi?
Siz diyor, sen diyor bununla ilgilen diyor. İmana koşan, gönlünü imana açmış, İslam'ı öğrenmek isteyen, Allah'ı tanımak isteyen, Kur'an'ı tanımak isteyen, Müslüman'ı tanımak isteyen ve Müslüman olmak isteyenle ilgilen. Diğerleri iman etmez etmesin diyor. Yani dolayısıyla Allah katında biz burada görüyoruz ki yani peygamberin amcasının da bulunduğu, toplumun ileri gelen 3-5 kişinin Allah katındaki değeri Abdullah İbni Ümmü Mektum'un değeri kadar değil. Cenab-ı Hak Abdullah İbni Ümmü Mektum'a daha çok değer veriyor. Tabi bunun üzerine Peygamberimiz Abdullah İbni Ümmü Mektum'la çok ilgileniyor. Haddinden fazla ilgileniyor. Gördükçe onu diyor ki Rabbim yani senin yüzünden beni ikaz etti, uyardı diyor. Sonra onu camisine müezzin yapıyor.
Evet.
Yani bugünkü müezzin yapıyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çeşitli vesilelerle Medine'den dışarı çıktığında tam 13 defa yerine vekil bırakıyor. Yani devlet başkanlığına vekalet ediyor. Yani bugünle kıyaslarsanız Peygamberimiz işte başbakan, cumhurbaşkanı değerinde. O zaman başbakan, cumhurbaşkanı diye bir ayrım yok ama yani Peygamberimiz
için,
bak
evet.
Ordu komutanı,
hı.
baş öğretmen, baş savcı, baş hakim, efendim baş müftü, işte başbakan, cumhurbaşkanı konumunda olan bir insan Abdullah İbni Ümmü Mektum'u bir o kadar sahabenin içerisinde, o kadar zengin insanların içerisinde, o kadar boylu boslu akıllı insanların içerisinde Abdullah İbni Ümmü Mektum da akıllı ama bir görme engelli onu bırakıyor, vekil olarak bırakıyor ve ona daha önce yapmadığı iltifatı yapıyor. Cenab-ı Hak onun yüzünden kendisini ikaz etti diye.
Şimdi günümüzde dünyanın herhangi bir yerinde bir devlet başkanı vekalet verse bir yurt dışı gezisine gittiğinde bir görme engelli ya da bir bedensel engelliyi vekil olarak bıraksa ülkenin başına bunu 13 kez yapsa herhalde yer yerinden oynardı değil mi? Tartışmalar işte yeterli liyakatı var mıydı? Bir görme engelli ya da bir bedensel engelli veya bir işitme engelli bu görevi layıkıyla yerine getirebilir miydi? Bu tartışılırdı belki günlerce ama tam 13 kez Medine'de Efendimizin yerine vekalet etmiş bir sahabi ve görme engelli bir sahabi. İmamlık da yapmış, müezzinlik yapmış.
Sonra da müezzinliğini yapıyor.
Hı hı.
Sonra Abdullah İbni Ümmü Mektum Peygamberimizle iki defa da savaşa katılıyor. Sonra bir Kadisiye Savaşı'nda da savaşta şehit ediyor, şehit olarak ölüyor. Yani bu aslında Peygamber Efendimizin insana verdiği değeri ifade ediyor. Bir de engelliye bakmıyor. Yani şimdi aslında biz Allah'ın kitabına baktığımız zaman mesela Kur'an-ı Kerim'de engellilerden bahsediliyor mu? Bahsediliyor. Ne bahsediliyor mesela? İşte görme engelli, işitme engelli, konuşma engellilerden bahsediliyor. Özellikle bu üçü, görme, konuşma ve işitme engelliler büyük çoğunlukla hep mecazi anlamda. Yani biz gözü iki kısma ayırıyoruz. Bir kafadaki göz, bir gönüldeki göz. Yani birine basar, birine basiret deniyor. Yani şu kafadaki gözümüze eşyayı görüyoruz. Kalp gözüyle de hakikati görüyorsunuz. Yani adamın gözü görüyor, var ama görmüyor. Kulağı var ama işitmiyor.
Ya da gözü görmüyor fiziken ama gönlü görüyor. Gönül gözü görüyor.
Yani Allah katında gözleri gördüğü, kulakları işitti, dili konuştuğu halde hakikati konuşamıyorsa, hakikati göremiyorsa, hakikati dillendiremiyor, göremiyorsa onları Allah katında onlara işte sum, mesela münafıklar için summun bükmün umyun fe umla yarcun. Yani onlar münafıklar için onlar konuşma, duyma ve işitme engelli, konuşma, görme ve duyma engelli. Yani bu gözü görmeyen değil, kulağı duymayan değil, dili konuşmayan değil. Yani kalp gözü kör olan, efendim kulakları gerçeğe tıkalı olan, gözü gerçekleri görmeyen kimse olarak nitelendiriyor. Yani Allah katında da yani fiziki engelin hiçbir şeyi yok, itibarı yok. Ahirette de kimseye fiziki engelinden sorulmayacaktır. Sadece mesela Kur'an-ı Kerim'de mesela ortopedik engellilerin veya işte işitme, konuşma engellilerin, görme engellilerin bir kısım görevlerden muafiyetinden söz ediyor. Leyse alel âmâ harcun ve la alel aracı harcun ve la alel meride harç. Yani işte ortopedik engelliye, hastaya ve görme engelliye bir zorluk yoktur. Yani diyelim ki savaşa katılmayabilirler.
Hı hı.
Ya bir kısım ibadetlerden muaftır. Bugün pozitif ayrımcılık dediğimiz anlamda engellilere sadece işte muafiyet tanımak için, yoksa Allah katındaki değerinden dolayı değil. Yani onlar zorluk çekmesin, sıkıntı çekmesin diye muafiyet tanımak için söz ediliyor. Onun dışında Kur'an-ı Kerim'in insana bakışı bu. İster insan sonradan engel olsun, ister doğuştan engel olsun. Neticede her şey takdiri ilahi, izni ilahiyle oluyor. Allah'a izin vermeden hayatta hiçbir şey meydana gelmez. Mâ asâbe min musibetin illâ biznillah. Allah izin vermezse yani hiç kimse engelli de olamaz. Mal varlığına da sahip olamaz, akıllı da olamaz, bir iş de yapamaz. Yani bir insanın bir iş yapması iki iradenin bir araya gelmesiyle olur. Bir insanın iradesi olacak, bir de Allah da onu isteyecek. Yani siz bir yere gitmek istiyorsanız Allah izin vermezse bir engel çıkartır gidemezsiniz. Yani bizim inancımıza göre çünkü Kur'an-ı Kerim'in onlarca ayetinde bunu açıkça ifade ediyor. Mesela Peygamberimiz Mekkeli müşrikler Peygamberimize diyorlar ki hadi şu tehdit ettiğin azap bir gelsin bakalım. Cenab-ı Hak diyor kul la emliku li nefsi darran ve la nefen. Yani onlara de ki ben kendiliğimden kendime bir zarar vermeye, fayda vermeye de maliklerim illa ma yaşallah. Ancak Allah isterse. Dolayısıyla Allah dilemeden, Allah istemeden hiçbir şey olmaz. Böyle olunca ister engellilik sonradan olsun, ister doğuştan olsun, Allah kimsenin engelliliğini dikkate, yani itibar, değer açısından dikkate almıyor. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Rabbimizin elçisi olduğunu göre, Resul elçi demek. Yani Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki bu beyanlarını kendi hayatında insanlara yansıtıyor.
Evet. Hem kendisi engelliyi onore etmiş, görevlendirmiş, belli görevler yükleyerek hem de onların sıkıntı yaşayabilecekleri alanlarda da güçlüğe düşmemeleri için muafiyet tanımış,
Yani
değil mi?
yapabilecekleri görev vermiş. Mesela diyelim ki Muaz bin Cebel ortopedik engelli. Bugünkü anlamıyla halkın söylediği şeyle söylüyorum.
Valilik yapmış.
Diyelim ki topal mesela. Yani bunun bir iş yapmasına, valilik
Görevine
yapmasına,
engel
kadılık yapmasına
olmamış
engel
ama.
değil. Mesela ona
Evet.
o görevi vermiş. Mesela Abdullah İbni Ümmektüm görme engelli ama diyelim müezzinlik yapmasına engel değil. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti görme engellilere müezzinlik görevi veriyor. Dolayısıyla bir de kendi yapamıyorsa mesela İmran bin Hüseyin diye bir sahabi var. 30 yıl yatağa mahkum olmuş. Kötürüm bugünkü anlamıyla. Başkalarına muhtaç birisi. Mesela o gidiyor Peygamberimize diyor ki Ya Resulallah mesela hemoroid hastalığından bahsediyor. Ya Resulallah bende basur var diyor eski deyimiyle. Ben namazı nasıl kılacağım diyor. Şimdi Peygamberimizin dediği şey şu. Ya senin işte sen hastasın, kötürümsün, bakıma muhtaçsın, yatalaksın. Sen kılmasan da olur demiyor. Hani sizin bir sloganınız var ya hiçbir engel Allah'a kulu olmaya
Evet,
engel değil
evet.
diye. Peygamberimiz İmran bin Hüseyin'e diyor ki namazı ayakta kıl. Kılamıyorsan oturduğun yerden kılacaksın. Oturduğun yerden de kılamıyorsan yatın yerden ima ile kılacaksın. İma ile nasıl yap? Başını işaret etmek suretiyle kılacak. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkese gücü nispetinde sorumluluk diyor. Bu Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği bir ayetin karşılığıdır. La yükellifullahu nefsen illa vusaha. Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez.
Yani yapma deyip atılda bırakmamış, illa yapacaksın deyip zora da
Zorlamamış. Şimdi
sokmamış,
mesela
değil
atıl
mi?
bıraksaydı psikolojik sıkıntıya
Evet,
girerlerdi.
evet.
Kendilerini toplumdan dışlanmış hissederlerdi. İlla yapacağını deseydi bu sefer de onları da sıkıntıya sokmuş olurdu. İkisini de yapmamış Efendimiz.
Hocam, yeri gelmişken hani dediniz ya toplumdan dışlanmış hissedecekti diye. Aslında pek çok engel var, engel çeşidi var. Pek çok da engelli de olmuş Saadet Asrı'nda. Bugün belki kısmen hafif zihinsel engelli diyebileceğimiz ya da belki dış görünüşüyle biraz kendini itici bulan ya da halkın kendisini dışlayacağını düşünen bir sahabi efendimiz var. Hazreti Zahir İbni Haram. Efendimizin ona yaklaşımında onu topluma kazandırmaya çalıştığına dair bir takım çok somut örnekler görüyoruz. Birazdan onlara dair anekdotları paylaşmanızı isteyeceğim. Kısa kısa, çok az vaktimiz kaldı. Ama bu arada Saadet Asrı'nda engelli sahabiler kimlerdi? Bir isim isim en azından paylaşmak istiyorum. Abdurrahman bin Avf, Uhud Savaşı'nda ayağından sakatlanan sahabi. Amr bin Cemuh, Uhud Muharebesi'ne sakat olarak katılan şehit sahabi. Amr bin Tufeil, tek koluyla cepheden cepheye koşan şehit oğlu, şehit bir sahabi. Bera bin Malik, cılız ve zayıf bedenine rağmen savaşlarda sakatlanan ve şehit olan kahraman. Habbab bin Eret, derisi yanıklarla dolu sahabi. İmran bin Hüseyin, az önce bahsettiğiniz kronik rahatsızlığından dolayı 30 sene yatağından kalkamayan, bugünkü ifadeyle kötürüm bir sahabi. Muakip bin Ebu Fatıma cüzzamlı olduğu halde Hazreti Ömer'le birlikte yemek yiyen peygamber katibi. Muaz bin Amr, Ebu Cehil'i öldürürken kolunu kaybeden yiğit. Muaz bin Cebel, peygamberimiz tarafından Yemen'e vali olarak tayin edilen topal sahabi. Bugünkü ifadeyle bedensel engelli bir sahabi. Az önce bahsettiniz. Evet. Sa'd bin Muaz, Hendek Savaşı'nda aldığı bir yara sonucunda yatağa düşen bir yiğit. Talha bin Ubeydullah, Uhud Savaşı'nda kalıcı yaralar alan parmaklarını kaybeden sahabi. Ümmü Ümare Nesibe, Yemame Savaşı'nda kolunu kaybeden savaşçı hanım sahabi. Zahir İbni Haram, birazdan sizden anlatmanızı isteyeceğim. Tek başına çölde yaşayan bir sahabi. Belki meczup bugünkü ifadeyle adlandırırsak, belki hafif zihinsel engelli. Ayrıntıların aslında çok da önemli değil ama Efendimizin ona yaklaşımı o noktada bizim için bir örnek. Bunun dışında görme engelli sahabiler var. Aldıkları ok ve diğer yaralar neticesinde görme yetisini sonradan kaybeden ya da doğuştan görme engelli olup hayatını bu şekilde ikame eden sahabiler de olmuş. Hazreti Zahir İbni Haram'ı Efendimiz nasıl teşvik etmiş?
Şimdi
nasıl topluma kazandırmış?
Tabii bugünkü toplumda da var. Biraz yani tam zihinsel engelli değil ama biraz böyle safça birisi. Yani insanların sözlerine çabuk kanan birisi.
Hı hı.
Mesela bir seferinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arkasından Zahir'in gözlerini yumuyor, işte kapatıyor, şaka yapıyor ona yani. Bak kölemiz, o devirde kölelik var, kölemiz var diyor, satılık diyor. O da diyor ki ya yani ben ne değer ederim diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte senin değerin biçilmez diye ona iltifat ediyor. İşte Zahir bizim çölümüz. Biz onun şehriyiz diyor. Hı hı. Yani biraz çölde yaşadığı için. Mesela bir seferinde şehre geldiğinde tabii birisi devesini bağlıyor. Zahir diyor ki yanındaki insanlar, efendim bizim çok et yemeye ihtiyacımız var. Şu deveyi kessen diyorlar. O da gidiyor kesiyor mesela. Elin devesini kesiyor. Biraz böyle aklı ermez birisi. Sonra devenin sahibi feryat ediyor. Ondan sonra Zahir kaçıyor, bir yere saklanıyor. El yüzü toza toprağa kaşıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu gidiyor, buluyor. Ondan sonra da o devenin sahibine de ücretini ödüyorlar.
Hı
hı. Mesela pazarda alışveriş yaptığı zaman yani satanlara, satıcılara, bayilere kandırma yok de diyor.
Hı hı. Ve özellikle yani, pazarda satış yapması için de teşvik ediyor. Gidiyor Hazreti Zahir çölden ya da işte alabileceği yerlerden ürünleri getiriyor pazara. Evet. Bunu da teşvik ediyor Efendimiz. Tabii. Yani onu hem istihdam ediyor hem kendine güvenini, özgüvenini sağlayacak latifelerle, hoş güzel sözlerle ona manevi bir destek,
yani onu görmemezlikten gelmiyor.
Aynen.
Yok
evet.
Saymıyor.
Evet. Teşekkür ediyorum hocam.
Teşekkür ediyorum.
Katılımınız için, paylaştıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta görme engelli sahabi Abdullah İbni Mektum'dan bir giriş yaptık. Ardından da Hazreti Zahir İbni Haram'la kapanışı yaptık. Arada tabii daha pek çok adını sayamadığımız bile pek çok sahabi var. Ama önemli olan o dönemde Hazreti Peygamber'in engellilerle münasebetinden ve yine her zaman olduğu gibi o dönemde de yer alan engellilerin bulunduğundan bahsetmiş olduk. Engelli sahabiler aracılığıyla. Haftaya yine tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Dünya Hali. Thank you.